Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam risalesi. Bu risale Bediüzzaman Hazretlerinin Mektubat isimli eserinin 19. Mektup isimli risalesidir. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 300'e yakın mucizesinden bahsediliyor. Tabiri caizse mucizelerinin bir özetidir denilebilir. Bu açıdan her Müslümanın, özellikle her Müslümanın mutlaka bu risaleyi okumasını özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin ispatı, bütün varlıkların Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği değeri ve Allah katındaki o yüce makamını anlamanın yollarından birisi de mazhar olduğu mucizelerdir. Bu açıdan her Müslüman hiç olmazsa ömründe bazı dönemlerde Peygamber Efendimiz'in mazhar olduğu mucizeleri özetle de olsa okuması ve başkalarına da anlatarak örnek olması gerekiyor. İşte bu güzel bir vesile Peygamber Efendimizin hayatında sergilediği çeşitli mucizelerden ve bu mucizelerin hikmetlerinden, faydalarından ve almamız gereken ibretlerden bahseden bu 19. mektup Mucizat-ı Ahmedi Risalesi özellikle inşallah istifade medar olacağını düşünüyoruz. Mucizat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam. Ahmet ismi Peygamberimizin isimlerinden birisidir. İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kur'an-ı Kerim'de min ba'dismuhu Ahmed diye Hazreti İsa aleyhisselamın dilinden benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olacak zat diye bahsediliyor. Bu nedenle Peygamberimiz isimlerinden birisidir Ahmet. Mucizat-ı Ahmediye denilmesi de diğer peygamberlerin ahir zamanda gönderilecek Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili onların da bilgisinin olduğu, Cenab-ı Hakk'ın onlara da ahir zamanda gönderilecek peygamberi haberdar ettiği ve onların da peygamberimize iman ettiğine dair rivayetler var. İncil'de de doğrudan Peygamberimizden önce en son gönderilen ve en büyük kitaplardan birisi olan İncil'de de Ahmet olarak geçmesi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mucizelerinin bu isimle anılmasına vesile olmuş diyebiliriz. Mucizat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam Bismihi Subhane. Yüce sıfatlara sahip, eksik sıfatlardan, noksan sıfatlardan münezzeh olan zatın adıyla başlarız. Bismillah her hayrın başıdır. Her işimizde olduğu gibi okuduklarımızda, yazdıklarımızda da besmele ile başlamak inşallah o işimize bir ruh, bir mana katacaktır. Bir bereket sağlayacaktır. Bu nedenle hiçbir Müslüman hiçbir işini besmelesiz bırakmamaya gayret etsin. Bazen diliyle söylemesi mümkün olmasa bile hiç olmazsa niyetiyle, haliyle ve her işinde helal yapmak suretiyle inşallah onu fiilen gerçekleştirmiş olur. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet. Hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah'ı tesbih etmesin. Devamında velakin la tefkahune tesbihahum devamı var. Ama siz bunların tesbihlerinin şuurunda farkında değilsiniz diye. Dolayısıyla her bir varlık lisan-ı haliyle Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Hamd ile ona vazifelerini ifa ederler. Dolayısıyla mevcudat içerisinde tesbih yapmayan, Allah'ı tesbih etmeyen, zikretmeyen hiçbir varlık yok. İnsan da bu varlıklardan ders ibret alarak Cenab-ı Hakk'ın emri istikametinde hareket etmeyi bilmeli inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِدًا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّٰهِ اِلٰى اَخِرِ الْآيَةِ Bu Ayet-i kerime Fetih suresinin son tarafında geçmektedir. Ayet-i kerimenin Muhammedur Resulullah diye başlayan kısmı yarım sayfa kadardır. Ama o kısmı ila ahir diyerek, yani ayetin sonuna kadar okuyabilirsiniz veya yerinden bakabilirsiniz şeklinde bir ifade kullanılmış. Ayet-i kerimenin, burada alınan ayet-i kerimenin manası şöyle: bütün dinlere apaçık üstün gelmek üzere Resulünü hidayetle ve hak din ile gönderen zat, Allah. Allah demek ki kimdir? Allah, Resulünü bütün dinlere üstün gelmek üzere hidayetle ve hak din ile göndermiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi de budur. Getirdiği din cihan şumuldür, evrenseldir, bütün kainatadır. Sadece insanlara değil, cinlere de peygamber olarak gönderilmiştir. Ve bütün dinlere üstün geleceği haber veriliyor. Üstün gelmiştir, tarih bunun şahididir. Dolayısıyla bu da Peygamber Efendimizin bir mucizesidir. Devamında gelen Muhammedur Resulullah ayet-i kerimesi, o da Peygamberimizden bahsediyor. Peygamber Aleyhisselam'ın yanındaki sahabelerden ve özelliklerinden bahsediyor. Kendinden sonra yerine geçecek halifelerin özel sıfatlarına işaretle وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ diyerek Hz. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin, اَشْشِدَّا وَلَا الْكُفَّارِ diyerek Hz. Ömer Efendimizin, رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ diyerek Hz. Osman Efendimizin, تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرَضْبَانَ ifadesi de Hz. Ali Efendimizin Peygamber Efendimiz'den sırasıyla yerine halife olarak geçeceklerini Allahu Teala Kur'an ayetiyle işaret etmiş buyuruyor. Daha sonra sahabe efendilerimizin Tevrat'ta ve İncil'de geçen özelliklerine dikkat çekilir. Böylece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olması ve gönderildiği dinin cihan şumul olması, bütün kainata ve insanlığa üstün geleceğinin ifade edilmesi şeklinde bu ayet-i kerime derse uygun olarak Risale'nin başına alınmış. Risale-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam dair 19. sözle 31. söz, Nübüvvet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam delail-i kat'iye ile ispat ettiklerinden ispat cihetini onlara havale edip, yalnız onlara bir tetimi olarak 19 nükteli işaretlerle o büyük hakikatin bazı lemalarını göstereceğiz. Peygamberlik iman hakikatlerinden birisidir. Nübüvvet, risalet, yani sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili değil, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar ne kadar peygamber gönderildiyse onlar bir risalet ve nübüvvet yoludur. Allah-u Teala bu insanlığa, bu beşeriyete, bu cinlere neden peygamber göndermiştir? Bunun ispatını Bediüzzaman Hazretleri 19. sözde ve 31. sözde ispatını yapıyor. Burada risaletin, nübüvvetin, peygamberliğin ispatından çok, daha ziyade bu yönüne kısmen işaret edecek ama zamanla, daha çok 19 nükteli işaretlerle bir nevi onların tamamlayıcısı, onların mütemmimi anlamında, o risaleleri tamamlama anlamında 19 nükteli işaretlerle bu hakikatin, yani peygamberlik hakikatinin ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mazhar olduğu mucizelerden örneklerle bazı pırıltılarını, ışıklarını inşallah bize gösterecek. Biz de görmeye çalışalım inşallah. Birinci nükteli işaret. Bu birinci nükteli işaret, ikinci nükteli işaret, üçüncü nükteli işaret diye devam edecek. Ama her bir işaretin kendi içinde müstakil bir özelliği var. Hem de mantıklı bir silsile takip ediyor. Mesela birinci nükteli işarette neden peygamberler gönderilmiş? Allah neden peygamber göndermişin hikmeti ve izahı yapılacak. İkincide ise peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere peygamberlerin peygamber olmalarının delilleri nelerdir? Göstergeleri nelerdir? Onlar peygamberlik iddiasında bulunmaları yeterli midir? Yoksa onların peygamberlik iddiası için göstermeleri gereken mucizeler var mıdır? Ve daha sonra başka konular bu açıdan kendi içerisinde önce peygamberliğin ispatı yapılacak. Allah-u Teala'nın peygamber göndermesinin izahı ve ispatı. Daha sonra peygamber gönderilen zatın konumu ve durumuyla ilgili açıklama yapılacak. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedbir ediyor ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedbir ediyor. Önce Allah-u Teala'nın özelliklerini bize öğreterek dikkat çekiyor. Allah hangi özelliklere sahip? Bunu nasıl anlayacağız? Sanattan sanatkara giderek, eserden müessire giderek. Bildiğiniz gibi herhangi bir sanat, sanatkarını biz gözümüzle görmesek de kalp gözüyle onun özelliklerini anlamaya çalışırız. Yani bir sanat eseri görsek, bu sanat eserini yapan zatın bir defa varlığını anlarız. Herhangi bir yerde bir ev görsek çölün ortasında, bu evi kim yaptı deriz. Bu ev kimin deriz. Ama ortada ev var sadece. Evin sahibini görmesek de, evi yapanı yaparken görmemiş olsak bile, mutlaka o ev birisi tarafından yapıldığını, bir yerde bir yazı görsek, dağ başında bu yazıyı kim yazdı deriz. Bir yerde bir resim görsek, insanların ulaşmadığı uçsuz bucaksız bir çöl ortamında da olsa, bir dağ başında da olsa bu resmi kim yaptı deriz. Yani akıl ve mantık, Allah-u Teala'nın insana bunu vermesinin asıl hikmeti bu. Yani insana akıl verilmesi, düşünce, fikir, anlayış, idrak verilmesi esasen bu kainatın, mutasarrıfının ve sahibinin anlaşılması içindir. Elbette insanoğlu kendisine verilen bu yüce duyguları ve tabiri caizse özel nitelikleri dünya içinde kullanacak. Dünyasının saadeti, mamuru olması için de kullanacak ama onlar talidir. Yine onlar da onu yaratan zatın izni dairesinde olmak üzere ibadettir, helaldir, güzeldir. Ama esas maksat, esas hedef ve gaye insana verilen bütün özelliklerin insanı ve kainatı yaratan zatın varlığını anlamak üzeredir. Yani onun için verilmiştir. Yoksa o yönde kullanılmazsa zayi olur, boşa gider ve veriliş hikmetlerine uygun çalıştırılmadığından tabiri caizse emanete hıyanet edilmiş olur Allah muhafaza. Şimdi biz herhangi bir şeyi yapanın onu bilen olması gerektiğini biliriz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Mülk suresinde Allah-u Teala Ela ya'lem men halak, yaratan bilmez mi diyerek yaratıcının bilen olduğunu ve bilenin de yaratacağını, dolayısıyla yarattığı şeyi ancak bilen konuşacağını ve değişik şekillerde değerlendirilebilir, net ifade ediyor. Şimdi biz buradan dikkatle bir daha üzerinden geçelim. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı, madem bir varlık var, öyleyse var eden olmalı. Madem ki bir mülk var, bir sahibi olmalı. Madem ki bir değişme var, bir tasarruf var, görüyoruz gözümüzde, öyleyse bir tasarruf eden olmalı. Bir ışık var, evet, öyleyse güneş olmalı. Bir ikram var, öyleyse bir ikram eden olmalı. Bir yazı var, öyleyse bir yazan olmalı. Dolayısıyla madem ki bir kainat var, bir sahibi olmalı. Madem ki bir tasarruf var, öyleyse bu tasarrufu yapan mutasarrıf, yani mutasarrıf olan bir zatın varlığını net bir şekilde bize göstermektedir. Öyleyse o zatın bu işi bilerek yapıyor olması gerekiyor. Ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedbir ediyor. Şimdi bir tane örnek verelim. Mesela benim gözüm görüyor. Öyleyse benim gözümdeki görmeyi yaratan zatın, o görmeyi bilen ve gören Ve bir de benim gözümle güneşin arasındaki münasebeti hikmetle kuran bir zat olmalıdır. Çünkü ben görme nedir bilmezdim, yoktum ki bileyim. Öyleyse beni var eden zat biliyor, var etmeyi biliyor, görmeyi biliyor ve görüyor. Görme yaratmayı da biliyor ve bana görmeyi veriyor. Ama yetmiyor, bana görmeyi veren zatın aynı zamanda hikmetli bir şekilde kainatla irtibatımı kuracak şekilde de yaratması gerekiyor. Mesela güneşle benim aramdaki münasebeti bilmeyen ve benim görmem için güneşin gerekli olduğunu bilmeyen bir zat güneşi yaratamaz. Güneşi yarattı, beni de yarattı. O zaman güneşle benim aramdaki mesafeyi de bilmesi gerekiyor. Eğer güneşle benim aramdaki mesafeyi bilmese o zaman hikmetle yapamaz. Ve benim de bu güneşten, ışıktan istifade etmem mümkün olmaz. Hangi olaya bakarsak, hangi hadiseye bakarsak bakalım, hangi şey aklımıza gelirse gelsin, hepsi bir bilen tarafından yapıldığını, bir gören tarafından yapıldığını ve hikmetle dokunduğunu net bir şekilde görecektir. Hikmetsiz, ilimsiz ve görensiz bir şeyin olması mümkün değildir. Tabii burada 3 tane örnek verilmiş. Daha başka örnekler de verilebilir. Konu çok detaya girilmediği için 3 tane örnekle tabiri caizse örneklendirilmiş. Elbette bunu yapan zatın işiten de olması hikmeten gereklidir. Ve Allah'ın ne kadar sıfatı varsa hepsini biz bu kainatın varlığından hareketle anlayabiliriz. Şu halde her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedvir ediyor. Ona göre döndürüyor, evirip çeviriyor. Ona göre tasarruf ediyor kainatta. Hiçbir şey hiçbir şeyle karışmıyor. Hiçbir şey hiçbir şey müdahale etmiyor. Mesela ay sınırını aşarak güneşin sınırına müdahale etmiyor. Güneş sınırını aşarak başka bir güneşin sınırını ihlal etmiyor. Benim vücudumdaki bir organ sınırını aşarak başka bir sınıra müdahale etmiyor. Aslında dikkat edersek her şey her anda, her işinde ve her şeyinde mutlaka o sahip ve mutasarrıfın tasarrufunda olduğunu gösterir. Çünkü mesela benim gözüm neden kulağa müdahale edemiyor? Neden yerinden gidip de ayaklarıma gitmiyor? Neden beynim yerinden gidip de kalbime müdahale etmiyor, kalbimin işine müdahale edemiyor? Aslında nereden bakarsak bakalım, her şey her işinde ve her daha tabiri caizse halinde Allah-u Teala'nın görmesine, bilmesine, hikmetine, tasarrufuna, tedvirine ve tedbirine ve terbiyesine muhtaçtır. Bakın, Allah-u Teala'nın yüce kudretini, yüce hikmetini, yüce tedbirini, yüce tedvirini yani tasarrufunu döndürmesini ve yüce terbiyesini görebiliriz her şeyde. Bir de buna kainat açısından baktığımızda aman ya Rabbi ne büyüksün sen. Her şeyi bilerek yapıyorsun, her şeyi hikmetle yapıyorsun ve her şeyi görerek yapıyorsun. Madem öyle, madem yapan bilir elbette bilen konuşur. Tabii bir insanoğluna Allah-u Teala'nın verdiği aklı şöyle bir çalıştıralım. Bir alet elimize geçiyor, hemen soruyoruz. Bunu nasıl çalıştıracağız? Kim bilir bunu? Yapan bilir. Dolayısıyla bu makinenin en güzel çalışması hakkında konuşacak, söz sahibi olacak, fikir beyan edecek, onu yapandır. Acaba en basit dünyevi bir sanat eseri hakkında bile onu yapanın en güzel bildiği, en güzel konuştuğu dikkate alınırsa, acaba şu kainat içerisindeki yaratılan en antika sanat eserleri ki hepsi antika sanat eseridir ve bunların içerisinde en önemli olan insan varlığının, insan sanatının hakkında kim konuşacak? Elbette Allah konuşacak. Elbette onu yapan zat konuşacak ve onu yapan zatın konuşması geçerli olacak. Şu halde madem ki bilen konuşacak, o halde kiminle konuşacak? O konuşacak zatın kendisi konuşacak ama konuşacağı muhatap alacağı kişinin de varlığın da bazı özellikleri taşıması gerekiyor. Yani güneş var, evet, ama güneşin de ışığının ve ısınısının renklerinin görüneceği bir ayna lazım. Eğer güneş var da o güneşin özelliklerini ve güzelliklerini yansıtan bir ayna olmasa, o zaman sadece o var olur ama onun varlığının ortaya çıkmasını sağlayacak, gösterecek tabiri caizse herhangi bir sanat eseri olmamış olur. Bir alim var ama ilmini göstereceği kitabı yok, konuşması yok. Bir hafız var, kurra var, güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim okuyor ama hiç okumuyor. Olmaz değil mi? Dolayısıyla Allah var, evet öyleyse o Allah konuşacak. Kiminle konuşacak? Elbette bilen konuşacak. Kiminle konuşacak? Madem konuşacak, elbette zişur. Bir defa muhatap alacağı zatın şuurlu ve bilinçli olması lazım. İki, zifikir, yani fikir, düşünen, anlayan, idrak eden bir varlık olmalı. Bir de konuşmasını bilenlerle. Sadece şuurlu, bilinçli ve düşünen olmamalı. Aynı zamanda bilinci, fikri, düşüncesi olmakla beraber kendisi de konuşabilen birisi olmalı. Allah-u Teala'nın elbette bütün mahlukatla konuşuyor. Bütün mahlukata ilham ediyor. Her mahluka emrediyor ve her mahluk onun sözünü dinliyor. Ama bunlar içerisinde madem zifikirle, düşünen, tefekkür edenle konuşacak, elbette zişurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan nevi ile konuşacak. İnsan nevinin cemiyetli olması konusunu çok değişik şekilde Risale-i Nur'da görmek mümkündür. Cemi, cami kelimeleri toplayan, biriktiren demek. Mesela bir çekirdek ağacın bütün özelliklerini cem etmiştir. Bu açıdan baktığımızda çekirdek ağacın bir özetidir ve ağacı içinde toplamıştır denilebilir. Kitapların sonundaki fihrist, bakın şöyle, kitabın sonundaki fihrist de cemdir. Yani kitabın içindekilerin tam bir özetidir. Bütün başlıkları içinde bulundurur. Evet, insan denilen varlık, kainat denilen o bütün varlığın ve bütün ağacın bir özetidir. Tabiri caizse onun çekirdeği gibidir ve kainat aleminde ne kadar varlıklar yaratılmışsa onlardaki bütün özellikleri ve güzellikleri Cenab-ı Hak insan çekirdeğine yerleştirmiştir. Bu anlamda insan kainatın bir özetidir ve insan camidir. Cem'edir yani, toplamıştır. İkincisi, insan kainatın bütün Allah-u Teala'nın kainata tecelli eden bütün isimlerine de mazhardır. 18 bin alemi havi şu kainatta hangi isimler tecelli ettiyse bütün isimler o insan denilen varlıkta tecelli etmiştir. Bu açıdan da insan camidir, cem etmiştir. Bütün esmayı Allah'ın lütfuyla kendi mahiyet aynasında cem etmiştir. Şu halde Allah-u Teala madem konuşacak, işte böyle cemiyetli bir varlıkla, bir de şuuru külli olan bir varlıkla konuş. İşte bu insandır. Şuuru külli, yani bir tek şeye taalluk etmiyor insanın şuuru. İnsanın şuuru hepsine birden taalluk edebilir. Mesela insan ben diyebildiği gibi biz de diyebilir. Abi insan tektir ama diğer varlıklar, diğer insanları da kendi içine takarak biz diyor. Peki sadece biz diyerek insanları kastedebilir mi? Hayır. Cinleri de kastedebilir biz derken. Peki sadece insanları ve cinleri değil, kainatı da insan biz diyor. Aman ya Rabbi. Ya Rabbi sen bize ne büyük nimetler vermişsin, biz farkında değiliz. Aslında Allah insana öyle büyük değerler, öyle büyük lütuflarda bulunmuş ki insan bunun farkına varabilse o dünyevi ve maddi nimetlerden mahrum kalması aklına bile gelmez. Çünkü verilen nimetler güya verilmeyen nimetlerle mukayese edildiğinde gerçekten verilmeyenler hiç hükmünde. Mesela insanlığımıza bakalım. Bir de diğer varlıklara bakalım. Hangimiz insanlığımızı vererek diğer varlıkları almaya talip olabilir? Hiçbirimiz. Hatta sadece aklımızı isteseler emin olun cenneti almayız. Yani akıl karşılığında cennet bile hafif kalıyor. Cennetten daha ağır basıyor akıl. Akıl olmayan bir cenneti ne yapalım biz? Öyleyse cenneti cennet eden bendeki akıldır. Bende akıl olunca cennet güzel oluyor. O halde insana verilen bu mükemmel nimetler işte Cenab-ı Hakk'a muhatap olmayı ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine konuşarak muhatap aldığı bir zat olmayı gerekli kılıyor. E madem cemiyetli ve şuuru külli olan, bilinci külli olan bir varlıkla konuşacak, yani insan neviyle konuşacak, elbette insanlar içinde kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Efendim, peygamberler seçilmiş insanlardır, Mustafa'dırlar. Ve insanların en akıllılarıdırlar akıl cihetinden. Anlayış cihetinden en üst seviyede, en üst zekaya sahiptirler. Ahlaken ve bedenen en mükemmel şekilde yaratılmışlardır. Dolayısıyla peygamberlerin böyle seçilmesi, Cenab-ı Hakk'ın kelamına, peygamberlik görevine muhatap olma özelliğinden kaynaklanıyor. Evet, Allah-u Teala hakimdir, abes iş yapmaz. Nasıl bedenimdeki bütün organların kendine göre bir görevi vardır? Hiçbirisi abes yaratılmamıştır, haşa. Nasıl kainattaki bütün gezegenlerin düzeni, tertibi, uzaklığı, yakınlığı, şekli, şemali, her şeyi bir hikmete uygun olarak yaratılmıştır. Elbette o hakim olan zat-ı ezeli, göndereceği peygamberleri de hikmetle seçer. Ve kendisine muhatap olacakları seçer. Bir de en mükemmel olanları seçer. Bakın bu Allah-u Teala'nın adetullah, sünnetullah kanunudur. Biz de bir görev vereceğimiz kişiye mutlaka o görevin layıkı olanlardan seçmemiz gerekiyor. Allah-u Teala'nın bu sünnetullah kuralını, kaidesini biz de dünyada yapacağımız işlerde uygulayabiliriz. Bu durumda biz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış ve gerçekten hikmete, maslahata uygun bir tavır sergilemiş oluruz. Bakın biz de öyle yani. Bir iş yapacağız, bir rehber tayin edeceğiz bir yere, hemen diyor orayı tanıyan birisini bulalım, değil mi? Bir usta tayin edeceğiz, bu işten anlayan birisi diyoruz. Bir görev vereceğiz, bunu yapabilecek özellikte olsun diyoruz. Dolayısıyla adam bir demiri bile kullanırken, bu demir şurada iş yapar diye düşünürse, bir eseri kullanırken bu eser şurada fayda olur diye düşünürse ve ona göre hareket ederse, haşa Allah ezeli hikmetiyle, ezeli ilmiyle, ezeli görmesiyle hangisini ve kimi seçeceğini bilmesin mi? Elbette o da muhatap alacağı peygamberleri o insanların içerisinden en kamillerini, en mükemmellerini ve muhatap olmaya en münasip olanları seçecek. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek, potansiyel olarak da en yükseklerinden seçecek. Burada bir incelikte belki bulunmakta fayda var. Bildiğiniz gibi peygamberleri seçen Allah'tır. İnsanlar çalışarak, çabalayarak peygamber olamazlar. Yani peygamber olmak insanın elinde değil. Allah'ın iradesiyle Allah'ın seçmesidir. Ancak Allah peygamber liyakatında olacaklardan peygamberi seçer. Peygamber liyakatı olmayanları seçmez. Burada şöyle bir soru akla geliyor. O zaman onların seçilmesi ve onlara ihsan edilen bu nimetler onlara böyle tabiri caizse hibe mi edilmiş? Onların bunda hiç mi müdahaleleri, tabiri caizse hiç mi iradeleri yok? Yani kendilerine verilen bu sonsuz nimetlere bu peygamberlik payesi olsun, kendilerine ihsan edilen o peygamberlikle, kullukla ilgili yüce mertebeler ve makamları kazanmada hiç mi iradeleri yok denilebilir? İradeleri var. Bunu İşaratul İ'caz isimli eserindeki Fatiha suresinin devamında gelen hemen Elif la mim zalikel kitap diye ki sayfada o sayfanın tefsirinde görebiliriz. Bima unzile ileyke sana gönderilenlere iman ederler o müminler diyor Allahu Teala. O takva sahibi olanlar sana gönderilenlere, sana indirilenlere iman eder. Buradaki ila harfi ceri ala yerine ila olarak gelmiş. Ala o sana demek, ila da sana demek. Ama alada yukarıdan bir baskı, yukarıdan bir indirme var. Ve dolayısıyla herhangi bir müdahale yok başkası tarafından. Ancak ilada bir sunma var, bir takdim var, bir başkasının kabulüne arz etme var. Onun da bu arz edilen şeyi kabul etmesi söz konusu. İşte bu harfi cer işaret ediyor ki peygamberlere peygamberlik teklif edilmiş. Onlar da bu teklifi kendi iradeleriyle almışlardır. İşte bu açıdan peygamberlere peygamberlik görevinin teklif edilmesi Allah'ın iradesiyledir. Kulun başarısıyla değildir. Ancak teklif edilen bu peygamberlik ve risalet görevini peygamberler kendi iradeleriyle almışlar ve kabul etmişler. Öyleyse Allah-u Teala kimi peygamber seçeceğini elbette bilir, görür ve elbette o peygamber seçeceği zatla konuşur. Ne kadar harika. O halde istidadı yüksek, yani potansiyel özellik olmalı. Nasıl ki siz ağaç olma potansiyelindeki bir çekirdeği toprağa ekersiniz, nasıl ki bizler tavus kuşu olma potansiyelindeki yumurtayı tavusun altına koyarız. Yoksa herhalde bir taşı götürüp tavusun altına koymayız. Dolayısıyla potansiyel özelliğinin bulunması, istidat, kabiliyet ve özelliklerinin ona müsait olması gerek. Müsteid demek zaten. Ona o kabiliyetleri onda var ve inkişaf ettirebilir anlamına geliyor. Dolayısıyla elbette peygamber olarak seçecek zatın en yüksek istidat ve kabiliyetlere müsait olması gerekiyor. Bir de ahlakı ulvi. Ahlaken hem inananlarının hem inanmayanlarının hem dostlarının hem düşmanlarının en yüksek seviyede ahlaka sahip olduğunu da kabul etmeleri gerekiyor. İşte bu açıdan yönetici pozisyonda olanların, insanları maddi manevi irşad edenlerin o konuda en mükemmel özellikleri sergilemeleri gerekiyor. Yoksa yöneticilikleri tesirsiz kalır ve mürşit olamazlar. Örnek olamazlar. Sadece tebligat sunanlar, anlatanlar olurlar. Yoksa onları yaşayanlar ve rol model olanlar şeklinde bir özelliği kesinlikle kaybederler. Onun için Allah peygamber seçeceği zatı ahlakı en yüksek olanlardan ve nev-i beşere muktedâ olacak. Bir de bir gruba değil sadece. Bütün insanlığa örnek olabilecek kabiliyet ve kapasitede olmalı. Yani kadınlara örnek oluyor sadece. Erkekleri olamıyor, olmaz. Erkeklere örnek olabiliyor, kadınlara olmaz. Herkese örnek olabilecek. Çocuklara, hastalara, yaşlılara, musibet zedelere fark etmez. Bela ve musibete giriftar olanlara önemli değil. Hayatın bütün alanındaki, hayatın bütün fertlerine, erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, baba olmasıyla, evlat olmasıyla fark etmez. Her açıdan örnek ve numune olabilecek bir zat ile konuşacaktır. İşte Allah-u Teala'nın peygamber göndermesinin hikmeti budur. Ve elbette dost ve düşmanın ittifakı ile en yüksek istidada malik. Evet. En yüksek istidada ve en âli ahlakta ve nev-i beşerin humsu ona iktida etmiş ve nısf-ı arz onun hükmü manevisi altına girmiş. Maşallah. Bu cümleleri isterseniz biraz anlayarak devam edelim. Bir defa peygamber olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hangi özelliklere sahip olmuş? Elbette bu özelliklere sahip olan zatı peygamber seçecek diyerek noktalayacak. Kimdir o zat? Hangi vasıfları Allah-u Teala onun üzerinde göstermiş? Tarih şahittir ki Allah'ın en son peygamber olarak seçtiği Hazreti Muhammed bu anlatılan özellikleri en mükemmel kendinde bulundurandır. Elbette her peygamber kendine göre bu vasıfları üzerinde bulundurmuş. Ama nasıl elmasların, yıldızların birbirlerine farkı var? Ve bu o elmaslar içerisinde en parlağı, en büyüğü, en kalitelisi, en değerlisi, en yücesi o peygamberler içerisinde. İşte onu o yapan o özelliklerden hemen Bazılarını okuyalım. Bir, bir defa dost ve düşmanı düşmanın ittifakıyla en yüksek istat ve kabiliyette bir zat. Bir defa en âli ahlakta. Yani ahlaken şu yönünü de beğenmiyoruz denilecek bir şeyi hiç kimse görmemiş, görememiş ve göremez. Düşünün, 10 tane, 11 tane hanım, eş aynı anda farklı zamanlarda ve en mahrem dönemlerde onu araştırıyorlar ama ahlaka, adaba aykırı bir tek şey göremiyorlar. Yüz binlerce sahabi, hele hele 300-400 tane ashab-ı sıfa dediğimiz sahabi, gece gündüz en zor durumlarda, düşmanla mücadelede, en sıkıntılı dönemlerde, uyurken, yürürken, konuşurken, dinlerken, en tabiri caizse büyük musibetlerde, en sevinçli hallerde, en üzüntülü hallerde, hep zıt durumlarda bunu gözetliyorlar ama bir tane ahlaka, adaba aykırı bir şey göremiyor. Gülüşünde bile, yürüyüşünde bile, oturuşunda bile, tükürüşünde bile, affedersiniz, defi hacetinde bile, adaba aykırı hiçbir hal görülmemiş. Aman ya Rabbi. Onun için en âli ahlakta ve beşerin humusu ona iktidar etmiş. Bir de insanlık tarihinde insanlığın beşte biri Hazreti Muhammed Mustafa'ya tabi olmuş. Demek ki Allah-u Teala o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seçmekle en mükemmeli seçmiş ve onu insanlığa örnek yapmakla en mükemmeli örnek yapmış. İnsanlığın beşte biri. Örneğin bugün 6-7 milyar insan var diyorlar yeryüzünde. Bunun 1,5 milyarı neredeyse beşte biri Müslüman. Tarihte de böyle olmuştur. Ta Abbasiler döneminden itibaren Emeviler, Selçuklular gibi dönemlerden bakarsak dünyada hak dinlerden yani Yahudilik ve Hristiyanlık da dahil olmak üzere onlar ne kadar bozulmuş ise de yine de hak dinlerden sayılıyor. Yani aslı itibariyle hak dinlerden sayılıyor. Bunların içerisinde de yine İslam dini hep insanlığın beşte birini kucaklamış, nurlandırmış ve onları manevi hükmü altına almış. Ayrıca nısf-ı arz onun hükmü manevisi altına girmiş. Üç kıta Osmanlı döneminde mesela İslamiyet'in manevi hükmü altına girmiş. Endülüs Emevi devleti manevi olarak Avrupa'nın üstadıdır aslında. Rönesans'ın kaynağı, temeli ve esası Endülüs İslam devletinin medreselerine dayanır. Avrupalı öğrencilerin oradaki medreselerde okudukları bilgileri ve aldıkları ilimleri kendi ülkelerine getirip anlatmışlar, yazmışlar ve Rönesans'ın temelini yine İslam'a borçlular. Bu açıdan bakıldığında dünya medeniyetinin de temelinin İslam dinine borçlu olduğu söylenebilir. Öyleyse bu yer küresinin yarısını, insanlığın da beşte birisini manevi hükmü altına alan, bununla ışıklanmış ve 1300 sene ışıklanmış, şimdi 1400 küsur yıldır. Ve beşerin nurani kısmı ve ehli imanı. Bir de insanlığın en nuranileri ve ehli imanı her gün ona 5 defa tecdidi imanda bulunuyor. Yani imanını tazeliyor, verdiği sözü yeniden yeniye tabiri caizse yenilemiş oluyor. Ne gibi? Mesela her gün 5 defa namaz kılmakla ya Resulallah senin getirdiğin o dini kabul ettiğimi ve senin emrettiğin şeyleri yerine getirdiğimi ve senin kıldığın şekilde namaz kıldığımı ben halimle, dilimle, kalbimle, aklımla, ruhumla, vicdanımla tasdik ediyorum demiş oluyor. Onun için bir insanın namaz kılması kadar iman tazelemesi olabilir mi? En büyük imanı tazelemenin yollarından birisi namaz kılmaktır. Ve elhamdülillah her Müslüman bunu hiç olmasa günde en az 5 defa yapıyor. Bu arada kuşluk namazıdır, teheccüd namazıdır, evvami namazıdır, abdest namazıdır gibi namazları kılmakla kim bilir bazıları 10 defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la biatını, sözleşmesini yeniliyor. Peki var mı böyle bir şey? 1400 yıl öteden konuşuyor, bugün 1,5 milyar insanı dinletiyor ve emrine amade ediyor. Aman ya Rabbi, ne mükemmel bir zat seçmiş Allah. Ne bereketli bir zat seçmiş. Ne örnek ve numune bir insan seçmiş. Elbette o gören ve bilen ve hikmetle gönderen zat o gönderdiği zat ile konuşacak. Peki. Ona duayı rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan. Elbette her Müslüman namaz kılarken ne diyor? Esselamu aleyke eyyuhen nebi. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey peygamberim diyor. Dolayısıyla her namazda biz aynı zamanda peygamberimiz aleyhissalatü vesselama dua ediyoruz. Ve yaptığımız bütün ibadetler onun sayfayı amaline, amel defterine geçtiği için onun manevi makamının yükselmesine vesile oluyor. Çünkü ümmeti Muhammed'in işlediği her bir ibadet, her bir sevap, yaptığı her bir iş, sakındığı her bir takva neyse yani. Her şey aynıyla eksilmeden peygamberimizin amel defterine de kaydediliyor. Düşünün böyle bir zat elbette Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ile konuşacak. Demek ki Allah kiminle konuşması gerekiyordu? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşacak. Konuşmuş. Ona vahiy de bulunmuş. Ona kelamı ezelisini göndermiş. Ve Resul yapacak. Elbette kendisine elçi yapacak. Peki bu elçiyi kime gönderecek? Ve yapmış. Ve sair nevi beşere de rehber yapacak ve yapmıştır. Bildiğiniz gibi her elçi kendisini gönderen adına konuşur. Ve her elçiye uymak, onu gönderene uymaktır. Bu insanlar arasında böyledir. Öyleyse Allahu Teala'nın gönderdiği elçiyi dinlemek, Allah'ı dinlemektir. Çünkü o Allah'ın emirlerini bize aktarıyor. Allah'ın arzularını, isteklerini bize aktarıyor. Ve Hazreti Muhammed Mustafa'ya uymak, Allah'a uymak demektir. Çünkü Allah en güzel örneği Peygamberimizin zatında göstermiş. İşte elbette Peygamber Efendimiz o Allahu Teala'nın istediği örnek modeli kendinde göstermiş. Allah da Peygamber Efendimizi diğer insanlara rehber yapmış ve diğer insanların da peygamberimize uymasını emrederek o güzel hareketlerin, o güzel hallerin, o nurani güzelliklerin diğer insanlara da görmesini isteyecektir. Şimdi arıları yasupsuz, karıncaları emirsiz bırakmayan Allah, karıncalara bir emir tayin edip onları sevk ve idare ettiren, hatta 12 gezegene güneş yıldızını tabiri caizse emir tayin ederek onlar etrafında döndüren, arıları da ana arı dediğimiz yasupsuz bırakmayan bir Allah, acaba insanları resulsüz, nebisiz, peygambersiz bırakır mı? Elbette Allah kelam-ı ezelisiyle insanlar içerisinden şuuru külli cemiyetli bir zatı seçecek ve arzularını, razı olduğu şeyleri, emir ve yasaklarını o zata bildirecek. O zatı kendine Resul ve kullarına da elçi tayin edecek ve kullarının da nasıl yaşamaları gerektiğini o zatta gösterdiği hal ve hareketlerle onlara emredecek. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesi haktır ve bütün insanlığın o peygamberi kendine örnek alarak Allah'ın razı olduğu şeyi göstermeleri de insanlar üzerine bir görevdir. Cenab-ı Hak bizi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir rol model almayı nasip eylesin. O üsve-i hasene, o güzel örnek olan zatı hayatımızın bütün alanlarında örnek alarak Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kullar olmayı nasip eylesin.